Aile Söyleşileri.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Radyo Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği içinde hazırladığımız Radyo Kocatepe'de Aile Söyleşileri programımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz hocam.
Merhaba, hoş bulduk.
Bugünkü konuğumuz Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Doktor Öğretim Üyesi Mürşide Şimşek. Hocam, bize kendinizden bahsedebilir misiniz?
İsmim Mürşide Şimşek. Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışıyorum. Çalışma alanlarım anayasa hukuku ve insan haklarıdır. Aynı zamanda Afyon Kocatepe Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyorum.
Günümüzde evliliklerin yürümediği, boşanma oranlarının arttığı görülmekte. Evliliklerin yürümemesinin sebeplerinden biri de tarafların evlilik içindeki hak ve sorumluluklarını bilmemeleri ve yerine getirmemeleridir denilebilir mi?
Önemli bir noktaya temas ettiniz. Evet, bu konuda farkındalık eksiği var. Genellikle evliliğe karar verme aşamasında taraflar aralarındaki duygusal bağın etkisiyle hareket edebiliyor ve evliliğin güzel taraflarına odaklanıp evlilikle birlikte üstlenecekleri sorumlulukları göz ardı edebiliyorlar. Oysa evlilik iki kişinin bir hayatı paylaşmasıdır ki hayatın içinde iyi zamanlarda, kötü zamanlarda yaşanabilir. Tüm bunları birlikte göğüslemek evliliğin bir gereğidir. Evlenmeye karar veren kişilerin evliliğin getireceği sorumluluklara da hazır olması gerekir. Bu sorumlulukları yerine getirmeyen taraf eşine karşı kusurlu davranmış olur.
Türk Medeni Kanunu evli çiftlere ne tür sorumluluklar yükler?
Medeni kanun kapsamında eşlerin birbirlerine karşı sorumlu oldukları konular altı başlıkla toplanır. Bunlar sadakat, birliğin mutluluğunu sağlamak, birlikte yaşamak, ailenin giderlerine gücü oranında katılmak, çocukların yetiştirilmesine katılmak, meslek veya iş seçimine özen göstermek şeklinde sıralanabilir.
Bu sorumluluklardan hangilerinin yerine getirilmemesinin yaygın olduğu söylenebilir?
Öncelikle çocuklarla ilgili bir sorumluluğa dikkat çekmek isterim. Toplumumuzda çocukların yetiştirilmesi konusunda özellikle babaların sorumluluktan kaçtıklarını gözlemliyorum. Babanın işinin yoğunluğu nedeniyle çocuğuna zaman ayırmaması genel bir bahane olmuş. Yoğun çalışan ve eve geç gelen bir baba eve girdiğinde neşeli bir selamlamayla çocuklarına sarılsa, onların günlerinin nasıl geçtiğini sorsa, onlarla yemek yerken sohbet etse, onlar yatana kadar onlarla oyun oynasa aslında yetişmelerine katkı sunmuş olacaktır. Üstelik bu davranışlar tüm aile mutluluğunun artmasını da sağlar. Diğer bir önemli husus ev içi emektir. Ev içi emek de genellikle görmezden geliniyor. Kastettiğim ev temizliği, yemek hazırlığı gibi devamlılık arz eden ve yaşamın ayrılmaz parçası olan işler. Bu işlerin tek sorumlusu kadınmış gibi davranılıyor. Oysa bu işlerden hem kadın hem de erkek ortak olarak sorumlu. Özellikle işlerin ikisi de çalışıyorsa ev işleri konusunda ya dışarıdan yardım alınması ya da eşlerin her ikisinin de bu işleri yapmak konusunda sorumluluk üstlenmesi gerekir. Bu işlere ortak sorumluluğun yerine getirilmemesi ve işlerin tek bir eşe yüklenmesi pek çok ailenin mutsuz olmasına yol açıyor.
Sadakatsizlik ve zina farklı hukuki kavramlar mıdır?
Evet. Zina evli bir eşin eşi dışındaki bir kişiyle cinsel ilişkiye girmesidir. Sadakatsizlik ise zinanın dışında el ele tutuşma, uzun uzun mesajlaşma gibi güven sarsıcı davranışları da kapsayan daha geniş bir kavramdır. Belirtmek gerekir ki zina tek başına bir boşanma sebebidir. Öğrenildiği andan itibaren 6 ay içinde dava açılması gerekir. Ayrıca 5 yıllık hak düşürücü süreye tabidir. Yani zina gerçekleştiği andan itibaren 5 yıl içinde boşanma davası açılmazsa artık zina nedeniyle boşanma davası açılamaz. Zina affedilirse boşanma gerçekleşmez. Af yazılı olabilir, sözlü olabilir. Ancak affetme eşin özgür iradesiyle gerçekleşmelidir. Kişinin tehdit ve baskı altındayken affettiğini belirtmesi halinde af geçerli olmaz. Sadakatsizlik de boşanma sebebidir ancak genel boşanma sebebi sayılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması kapsamında değerlendirilir.
Meslek seçiminde özen gösterme yükümlülüğünün kapsamı nedir?
Öncelikle belirtmek gerekir ki eskiden kadınlar çalışmak için eşlerinin iznini almak zorundaydı. Anayasa Mahkemesi ilgili düzenlemeyi iptal etti ve artık böyle bir zorunluluk yok. Ancak bu durum, tarafların iş seçerken aileye ilişkin yükümlülüklerini ve eşlerinin itibarını dikkate almak zorunda olmadığı anlamına gelmiyor. Eşler iş seçimlerinde izin almak zorunda değiller, ancak evlilik birliğinin dirlik ve düzenini bozacak nitelikte, diğer eşi manen sıkıntıya sokabilecek, utandıracak iş ve meslekleri seçmekten kaçınmak zorundalar.
Evlilik içinde eşlerin hakları nelerdir?
Medeni kanuna göre eşlerin hakları 4 başlıkta ele alınabilir. Bunlar, ortak konutu seçme hakkı, birlikte yaşama hakkı, birliği yönetme hakkı, birliği temsil etme hakkıdır.
Eşler ortak konutu seçerken neleri dikkate almak zorundadırlar?
Eşler ortak konutu seçerlerken ailenin ekonomik durumunu ve ailenin sosyal konumunu dikkate almalılar. Ayrıca aile bireylerinin sağlık durumunu ve ailede çalışan bireylerin ve okuyan bireylerin iş ve okul mesafelerini de dikkate almalılar. Burada şunu da vurgulamak isterim ki ailenin yaşayacağı konutu belirlemesi eşlerin kendilerine bırakılmalıdır. Eşlerin anne ve babalarının bu karara karışmamaları yerinde olur. Eşlerin de birbirlerine baskı yapmadan, içinde bulundukları koşulları dikkate alarak gönül rızasıyla karar vermeleri gerekir.
Aile konutunun diğer konutlardan bir farkı var mı?
Aileyi korumak için Medeni Kanun'da aile konutuna özel bazı düzenlemeler yapılmıştır. İlk olarak bir eşin mülkiyetindeyse eğer aile konutu, aile konutunun satılması için eşlerin ikisinin de rızasının alınması gerekir. Eşlerden birinin rızası eksikse aile konutu satışı geçersiz olur. Taraflar tapuda aile konutu olarak yaşadıkları meskenleri üzerine aile konutu şerhi koydurabilirler. Böylece üçüncü kişilerin o konutun aile konutu olduğunu alım-satım esnasında görmeleri sağlanır. İkinci olarak eğer aile konutu kira ise, kira sözleşmesinin tarafı olan eş, diğer eşin açık rızası olmadan kira sözleşmesini feshedemez. Ayrıca kira sözleşmesinin tarafı olmayan eş, evi kiraya veren kişiye sadece bildirimde bulunarak kira sözleşmesinin tarafı haline gelebilir.
Peki, tapuya aile konutu şerhi koyulmamışsa ve bir aile konutunu durumu bilmeyen iyi niyetli üçüncü kişi satın alırsa ne olur?
Yargıtay'ın bu konudaki yaklaşımı satış işleminin geçersiz olduğu yönündedir. Aile konutunun satışından haberdar olmayan eş, satış işleminin geçersizliğine dayanarak tapu iptal ve tescil davası açarak aile konutunu geri alabilir.
Birlikte yaşama hakkı ne demektir ve kapsamı nedir?
Birlikte yaşama hakkı, eşlerin ortak belirledikleri aile konutunda beraber yaşama haklarını ifade eder. Bunun amacı evlenen kişilerin tam ve sürekli yaşam ortaklığı kurabilmelerine imkan sağlamaktır. Birlikte yaşama hem eşlerin birbirlerini terk etmemesini hem de birbirlerini aile konutundan kovmamalarını kapsar. Kovma davranışını gerçekleştiren eş, hukuken evlilik birliğini terk etmiş sayılır ve kusurlu duruma düşer. Ayrıca eğer eşlerden biri diğer eşi döverse ve o eşin evden ayrılmasına yol açarsa, evi terk eden eş kusurlu sayılmaz. Döven eş, eşinin evden ayrılmasına sebep olduğu için kendisi ailesini terk etmiş sayılır.
Evliliği birlikte yönetmekten ne anlaşılmalıdır?
Evliliği birlikte yönetme hakkı, eşlere aile için önemli konularda birbirlerinin fikrini alarak ortak karar verme yükümlülüğü getirir. Örneğin, ev eşyalarının seçiminde ya da yaşayacakları şehrin seçiminde eşler birlikte karar vermelidirler. Elbette her zaman her konuda uzlaşı sağlamak mümkün olmayabilir. Bazen bir eş diğer eşin dediğini kabul edebilir, ancak taraflar karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile ortak bir noktada buluşmaya gayret etmelidirler. Karar alırken de eşlerin ekonomik durumlarını, sosyal konumlarını ve çocuklarının ihtiyaçlarını dikkate almaları gerekir.
Evlilik birliğini eşlerin ikisinin de temsil etmesi ne anlama gelir?
Evlilik birliğini eşlerin temsil etmesi demek, ailenin sürekli ihtiyaçlarını karşılamak için eşlerden her birinin üçüncü kişilerle yaptığı hukuki işlemlerden her iki eşin de ortak, yani birlikte sorumlu olması demektir. Ailenin sürekli ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan işlemlerde her iki eşin de evlilik birliğini temsil etme yetkisi vardır. Ailenin sürekli ihtiyaçları kapsamına yiyecek, giyecek, yakacak, temizlik malzemelerinin satın alınması, tedavi giderleri, ilaç giderleri gibi ihtiyaçlar girer. Ailenin sürekli ihtiyaçları ailenin ekonomik durumuna, sosyal düzenine ve yerel örf ve adetlere göre değişiklik gösterebilir. ailenin sürekli ihtiyaçları dışında kalan ihtiyaçlar içinse eşlerden her biri tek başına evlilik birliğini temsil edemez. Bu işlemlerde eşlerin birlikte hareket etmeleri gerekir. Örneğin buzdolabı, televizyon gibi ev eşyalarının satın alınması, çocuğun özel okula kaydedilmesi, araba alınması gibi durumlarda eşlerin birlikte hareket etmesi gerekir. Eşlerden biri bu işlemleri tek başına yaparken diğer eş yetki vermişse borçtan birlikte sorumlu olurlar. Yine hakim tarafından bu eşe tek başına işlem yapma yetkisi verilmişse yine borçtan birlikte sorumlu olma durumu söz konusu olur. Eğer eşlerden biri hastaysa ve yetki verebilecek durumda değilse, söz konusu durumda da gecikmesinde sakınca bulunan bir hal varsa, o zaman yine tek başına eşin yaptığı işlemden evlilik birliği sorumluluğu doğar ve her iki eş de borçtan sorumlu olurlar. Ancak bu koşullar yoksa, eşinden yetki almadan yapacağı ev, araba, beyaz eşya satın almak gibi ailenin sürekli ihtiyacı kapsamına girmeyen işlemlerin borçlarından satın alan eş tek başına sorumlu olur.
Değerli hocam, katılımınız ve bize aktardığınız bilgiler için teşekkür ederiz.
Bu programın eşlerin birbirinin haklarına karşılıklı saygı duymalarına ve evlilik içi sorumluluklarını yerine getirmelerine katkı sunmasını ümit ederim. Nazik davetiniz için ve bu imkanı bana sunduğunuz için ben teşekkür ederim.
Aile Söyleşileri
her Perşembe
saat 14'te
Radyo Kocatepe'de.